SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni COVID vakası kaydedilen New South Wales'teki karantina en az bir hafta daha uzatıldı. Haiti Başbakanı öldürüldü ve karısı vuruldu. Organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla aranan Sedat Peker'in attığı tweetlerde bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldığı görüldü. Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, New South Wales'ta 38 yeni toplum içi COVID-19 vakası kaydedilmesi üzerine Sidneylileri ev ziyareti ve yakın temastan kaçınmaya çağırdı. New South Wales'te bugün bildirilen 38 yeni koronavirüs vakasından 18'inin bulaşıcı dönemleri boyunca karantinada olduğu, ancak 11 vakanın birkaç gündür bulaşıcı şekilde toplum içinde bulunduğu kaydedildi. Bunlardan 26'sı mevcut vakalar veya kümelerle bağlantılı. 13'ü yakın temaslı ve 13'ü de önceden tanımlanmış vakaların hane temaslıları olarak belirtildi. Başbakan Gladys Berejiklian bugün yaptığı açıklamada bu rakamlar çok yüksek dedi ve Sidneylilerden ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmekten kaçınmalarını istedi.
Please, please avoid contacts with household, with other households. Please avoid.
Lütfen ama lütfen diğer hanelerle temastan kaçının. Lütfen ailenizi ve arkadaşlarınızı ziyaret etmekten kaçının. Çünkü buna izniniz yok diyen Berejiklian, virüsü taşıyan kişilerin virüsü en sevdiklerine bulaştırmasının en üzücü şey olduğunu ifade etti ve son birkaç günde en fazla sayıda kişinin virüse evdekilerle temas sonucu yakalandığını kaydetti. Eyalette yaklaşık 40 bin kişi test yaptırırken 3'ü entübe edilmiş 11 kişinin yoğun bakımda olduğu ifade edildi. Fairfield, Liverpool ve Canterbury, Bankstown yerel yönetim bölgelerinde koronavirüsün hızla yayıldığı konusunda uyaran Gladys Berejiklian, COVID-19 bölge için risk oluşturmaya devam ederse Sydney'in güneybatısındaki toplumlar için daha sert yerel kısıtlamalar getirilebileceğini de kaydetti. Federal Sağlık Bakanı Greg Hunt da Sydney'deki genişletilmiş karantinayı destekleyeceklerini söyledi. Queensland'de hastane çalışanları potansiyel olarak COVID-19'un Delta varyantına maruz kaldıktan sonra karantinaya alınırken eyalette toplum içinde 2 yeni vaka olduğu kaydedildi. Bu son 2 vaka hakkında kesinlikle hiçbir endişemiz yok diyen Queensland Başbakanı Anastasia Palaszczuk, yeni vakaların Carindale'deki 2 vakayla bağlantılı olduğunu ve her ikisinin de ev karantinasında tespit edildiğini söyledi. Otel karantinasına tespit edilen bir vakayla birlikte eyaletteki toplam aktif vaka sayısı ise 49'a çıktı. Eyalette son bir günde 14.900'den fazla kişi test yaptırırken 15.631 aşı yapıldığı da bildirildi. Avustralya'da engelli destek çalışanları için koronavirüs aşısı zorunlu hale getirilecek. Engelli destek çalışanları işlerini sürdürmek istiyorlarsa yakında koronavirüse karşı aşı olmaya zorlanabilecek. Zorunlu aşı politikası bir sağlık uzmanları paneli tarafından önerildi ve cuma günü yapılacak ulusal bir kabine toplantısında tartışılacak. Bu öneri sektörde istihdamda kalabilmek için Eylül ayı ortasına kadar en az bir doz aşı yaptırması gereken huzurevi çalışanlarına dayatılan benzer bir kararın ardından geldi. Ana muhalefetin lideri Anthony Albanese, aşının bulunabilirliği ile ilgili sorunların Başbakan Scott Morrison'dan kaynaklandığını söyledi.
The problem here is they cannot get vaccines.
Buradaki sorun aşı bulamamaları diyen Albanese, aşı olmadığında hiçbir şey yapamazsınız diye konuştu. Bu arada yaşlı bakım hizmeti sağlayanlar ve sendikalar federal hükümetin sektördeki çalışanları aşılama konusundaki tavrına karşı beraber hareket etmek için güçlerini birleştirdi. En yüksek öncelikli gruba dahil olmalarına rağmen yaşlı bakımı çalışanlarının yalnızca 1/3'ü aşıların ulusal kullanıma sunulmasından 5 ay sonra aşı yaptırabilmişti. Hükümetten aşılara öncelikli erişim talep eden ittifak ayrıca aşı verileri ve tedariği konusunda daha fazla şeffaflık da talep ediyor. Federal hükümet huzurevi personeline aşı yaptırmaları için ücretli izin ve eğer yan etkiler yaşarlarsa bir günde izin veriyor. Melbourne'da bu gece yarısından itibaren koronavirüs kısıtlamaları gevşetiliyor. Victoria toplum içi vaka olmadan 8 günü geride bıraktı. Eyaletin Sağlık Bakanlığı otel karantinasında COVID-19 vakası olmadığını doğruladı ve eyaletteki toplam aktif vaka sayısının 21'e düştüğünü bildirdi. Maskeler artık ofislerde veya okullarda gerekli olmayacak. Ancak doğrudan müşteri teması olan işlerde ve diğer iç mekan ortamlarında yine de takılması gerekecek. Spor, tiyatro ve diğer eğlence mekanlarının %75 kapasiteye sahip olmasına izin verilecek. Ancak evlere 15 kişinin ziyaret sınırı ise kalacak. Güney Avustralya sınırlarını Batı Avustralya ve Kuzey bölgesine derhal açıyor. Ancak eyalet sınırları New South Wales ve başkent bölgesine kapalı kalacak. Batı Avustralya ve Kuzey bölgesinden eyalete dönenlerin 1., 5. ve 13. günlerinde test yaptırmaları gerekecek. Queensland'teki bazı bölgelerden gelen yolcuların da bu 3 testi yaptırmaları gerekecek. Avustralya, Covid'den etkilenen Endonezya'ya AstraZeneca aşıları ve acil yardım gönderecek. Duyuru, yardım gruplarının bu hafta Güneydoğu Asya'nın virüsten en kötü etkilenen ülkesinden kapısının eşiğine yaklaşan bir felaket konusunda uyarıda bulunarak Avustralya'ya müdahale konusunda hızlı olma çağrısının ardından geldi. Dışişleri Bakanı Marissa Payne, çarşamba gecesi oksijen üniteleri de dahil olmak üzere tıbbi malzemelerin yanı sıra 2,5 milyon doz AstraZeneca aşısının Endonezya'ya gönderileceğini duyurdu. Bakan ayrıca Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile görüştüğünü ve kendisine acil sağlık desteği hakkında bilgi verdiğini de söyledi. Dünya Sağlık Örgütü dünyanın koronavirüs pandemisinde tehlikeli bir noktada olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bildirilen ölü sayısı 4 milyonu biraz geçmişken Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Programı'nın başkanı Michelle Ryan ülkeleri halk sağlığı kısıtlamalarını gevşetmek için acele etmemeye çağırdı. Ryan yeterli aşı kapsamı olmadan sosyal temasın arttığı ülkelerde yeni vaka dalgalarının görüldüğüne işaret etti. This virus is evolving. This virus is changing. Virüs gelişiyor ve değişiyor. Şu anda çok çok dikkatli olmamız gerekiyor diyen Ryan, toplumlarımızın davranışları ve eylemleriyle zor kazanılan kazanımlar sürdürülüyor ifadesini kullandı. Benzer bir yasa tasarısının New South Wales parlamentosundan geçememesinden 4 yıl sonra bağımsız milletvekili Alex Greenwich eyalette ötenaziyi yasallaştırmak için bir teklif sunacak. Sydney milletvekilinin son 6 aydır hazırlamakta olduğu yasa tasarısı Ağustos ayında parlamentoya sunulmadan önce gelecek hafta kamuoyuna açıklanacak. Ötenazi yasa tasarısı 2017'de yasama konseyinden bir oyla geçememişti. Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moïse, başkent Port-au-Prince'te bulunan evinde kimliği belirsiz kişiler tarafından öldürüldü. Saldırıda Moïse'nin karısı da yaralandı. Suikasti duyuran Başbakan Claudie Joseph, ülkenin yönetiminin kendisine geçtiğini ve ülke çapında olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Haiti'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Bochy Edmond, saldırının iyi eğitimli komandolar ve yabancı paralı askerler olarak tanımladığı kişiler tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Those killers has to be identified. They have to be brought to justice. Bu katillerin kimliği belirlenmeli, adalete teslim edilmeleri gerekiyor diyen Bochy, uluslararası ortaklarının bu uluslararası insan avı ve soruşturmasının bir parçası olarak katilleri belirlemelerine yardımcı olmalarını istedi. Yıllardır istikrarsızlıkla mücadele eden ülkede cinayet, adam kaçırma ve fidye gibi suçlar son derece yaygın. Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi kararına göre Julian Assange suçlu bulunursa Avustralya'da hapis yatabilir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından verilen yeni güvencelere göre Julian Assange'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde casusluk ve bilgisayar korsanlığı suçlamalarından hüküm giymesi halinde aldığı tüm hapis cezalarını Avustralya hapishanelerinde çekmesine izin verilecek. Ocak ayında bir alt mahkeme yargıcı Assange'in 10 yıl önce WikiLeaks'in gizli askeri belgeleri yayınlamasına ilişkin casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalması için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilmesi talebini reddetmişti. İngiltere Yüksek Mahkemesi Amerikan hükümetine WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'in casusluk suçlamasıyla yüzleşmek üzere Amerika'ya gönderilmemesine ilişkin karara itiraz etme hakkı verdi. Yargı makamı temyizin kabul edildiğini ve davanın yüksek mahkeme duruşması için listeye alınacağını doğruladı. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, dün akşam Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımlarda video çekmesi konusunda hakkındaki suikast ihbarı gerekçesiyle hala izin verilmediğini belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek süslüsülü yarın ciddi konular konuşacağız. Rüşvet, fuhuş konuları değil, fındık kadar aklınla seni cumhurbaşkanı olacağına inandıran kişiler de yanında olacak diye konuştu. Peker ayrıca senin küçük aklın bu olaylar karşısında çünkü ısıya dayanamaz error verir. Her ne kadar kendine destekçi buluyormuş gibi görünsen de gelecek aylarda seni destekleyecek kimseyi bulamayacaksın. Cumhurbaşkanlığı hayalinden vazgeç. Seni kim desteklerse desteklesin, yüce divana gideceksin ve cezaevine gireceksin ifadelerini de kullandı. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e koruma verilmesiyle ilgili tartışmada işaret ettiği Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan'a bağlı Interpol Dairesi, Dış İlişkiler Dairesi ve Havacılık Dairesi başkanları yurt dışında görevlendirildi. Çalışkan, Peker'e koruma tartışmalarının ardından açığa alındığı iddiaları üzerine Cumhuriyet Gazetesi'ne "Benim gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak, bir görelim bakalım" açıklamasını yapmış, daha sonra da "Bunların yazılacağından haberdar değildim" demişti. Ankara'da siyasi kulislerde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı tartışılıyor. Kesin bir karar bulunmadığını söyleyen parti yönetiminin Millet İttifakı ortaklarını incitmemek için temkinli davrandığı belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun bir açılışta kullandığı "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu" sözleri ana muhalefet partisi kulislerini hareketlendirmişti. Bu arada Cumhuriyet Halk Partili Engin Altay da mecliste düzenlediği basın toplantısında gelen soru üzerine "Her CHP'linin gönlünde genel başkanımızın aday olması yatar, kararı Millet İttifakı verecek" ifadesini kullandı. Öte yandan Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise bu konuyu araştırdığını söyleyerek şunları söyledi.
Eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir aday çıkaracaksa veya Cumhuriyet Halk Partili birisi aday olacaksa bunun Kemal Kılıçdaroğlu olacağı kesin. Ama henüz Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı belli değil. Geçen hafta yapılan bir araştırmada Kemal Kılıçdaroğlu'yla Tayyip Erdoğan karşılaştırılmış. Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda şu kişiler aday olursa hangisine oy verirsiniz deniyor. Recep Tayyip Erdoğan %39,1. Kemal Kılıçdaroğlu %44. Hiçbiri ya da kararsız olanlar %16. Sayın Erdoğan %39,8. Sayın Akşener %42,3. Sayın Erdoğan'ın %39'u geçemediği, %40'ın altında kaldığı görülüyor.
Öte yandan gazeteci Can Ataklı'nın Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok yakın bir ismin görüşme gerçekleştirdiğini öne sürmesinin ardından İyi Partili Ümit Dikbayır Ataklı'ya tepki göstererek söz konusu iddianın doğru olmadığını söyledi. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin dokunulmazlığının bir an önce kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nu harekete geçmeye çağırdı. Bahçeli'nin bu çağrısının ardından gözlerin çevrildiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nde parlamento gündeminin yoğunluğuna dikkat çekilerek en erken tarih olarak sonbahar, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı işaret ediliyor. TOKİ toplu konut töreninde konuşan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla dünyada kimsenin başaramadığını biz gerçekleştirdik dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti.
Hani söz var ya Ziya Paşa'nın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte buyurun eserler. Buyurun eserler, biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bu hizmetlerin devamı için 2023 seçimleri kritik öneme sahiptir. Sizlerden şimdiden 2023 için çalışmaya başlamanızı istiyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İnşallah. Bu eşiği de başarıyla geçerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına hep birlikte yürüyeceğiz.
Bu arada İstanbul Ataköy sahilinde park ve yeşil alan olarak halka açılacak denilen arazi üzerinde 70 metre yüksekliğinde proje inşa edildi. Ancak 124 bin metrekarelik arsanın yarısının TOKİ tarafından Katar'a satıldığı belirtildi. İstanbul Çevre Konseyi Kurucu Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, Katarlılar acaba bize aynı jesti yapar mıydı diye sordu. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Mürsel Alban, meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında kamuoyunda yazlık saray olarak bilinen Marmaris'teki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi hakkında vatandaşların yeterli bilgisi olmadığına dikkati çekerek Cumhurbaşkanı yardımcısıyla 16 bakanlığa yazlık sarayı sordu ancak hiçbir bilgi alamadığını söyledi. Öte yandan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel kalem müdürü ve baş danışmanı Engin Güner, Okluk Koyun'da yıkılan ve yerine saray yapılan Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Güner, saray beni merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal dönemine götürdü. Okluk Koyun'da yıkılan evde 3 nohut oda, 1 bakla salon olduğunu söyledi. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis Dışişleri Komisyonu'ndaki 4 partinin kendilerinin bilgisi olmadan Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde bulunduklarını öğrendiklerini belirtip neyle, hangi hakla bunu yaptınız, bu işin peşini bırakmayacağız diyerek tepki gösterdi. Türkiye'nin en büyük bankalarından Akbank'ın dijital sistemlerinde ve bankacılık hizmetlerinde 2 gündür yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle yapılan açıklamada sorunun kısmen çözüldüğü belirtildi. Söz konusu açıklamada ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz ifadelerine yer verildi. 4. yargı paketinin 1. bölümü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre kadına karşı şiddet eylemleriyle daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında kabul edilen cezayı arttırıcı nedenler boşanılan eşi de kapsayacak. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde beden eğitimi öğretmenleri öncülüğünde handbola başlayan ve geçtiğimiz günlerde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan 13 yaşındaki kız çocuğu Merve Akpınar, öğrencisi olduğu Konuklu İmam Hatip Ortaokulu'na alınmadı. Şanlıurfa.com'dan Mehmet Yetim'in haberine göre kendileri için bir spor salonu isteyen Akpınar ve yanındaki basın mensupları okul yönetimi tarafından okula alınmadı. Haberde bu tavrın sebebinin Milli Eğitim Bakanlığı ve İmam Hatiplilerin Merve Akpınar'ın açıklamalarından rahatsızlık duyması olduğu ifade edildi. Bursa'da Atatürk heykeline zarar vermeye çalıştığı gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Saldırı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı İsmet Karaca Atatürk heykeli önünde açıklama yaptı. Karaca, "Bu örümcek kafalılar şunu bilmeliler ki hiçbir güç bu ülkeyi orta çağın karanlığına götüremeyecek. Bugün ülkeyi yönetenlerin gözlerinin içine baka baka Atatürk'e dil uzatanlar oldukça bu meczuplar buradan cesaret alacak. Yolumuz aydınlık Atatürk'ün yoludur, yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur" ifadelerini kullandı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın, tutuklama kararının ardından cezaevine konulmak üzere adliyeden çıkarıldı. Aydın, Maltepe cezaevine götürüldü. Gazeteci Erk Acarer, Twitter hesabından evinin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradığını duyurdu. Acarer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Berlin'deki evimin içinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğradım" ifadelerini kullandı. Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti. 225.253 test yapıldı. 5.160 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloya göre iyileşen sayısı ise 4.636 oldu. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşı olan 50 yaşından büyük vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını istedikleri aşı türüyle olabilirler ifadesini kullandı. Bakan Koca, "Aşılamada istediğimiz ivmeye henüz ulaşamamış illerimiz için yeni uygulamalarımız olacak. Gerekirse tüm vatandaşlarımızı bulundukları yerde aşı hizmetiyle buluşturacağız" açıklamasını yaptı. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 6 Türk lirası 49 kuruştan, 74 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Euro 2020'de yarı final karşılaşmasında Danimarka'yı uzatmalarda 2-1'lik skorla geçen İngiltere, finalde İtalya'nın rakibi oldu. Böylece İngiltere 1966'dan bu yana erkeklerde ilk kez büyük bir turnuvada finale yükseldi. Hava durumuna bakacak olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da genelde açık 11 derece, Sydney'de genelde açık 17, Melbourne'da genelde açık 13, Adelaide'de parçalı bulutlu 16, Perth'te yer yer yağışlı 19, Hobart'ta parçalı bulutlu 10, Brisbane'da zaman zaman yağışlı 20 ve Darwin'de de açık 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.